Ayrım 11. Başbakan Arthur Hayley. Sayfa 103. Üçüncü kısım. Bonar Deitz parlamentodaki 1075 numaralı ofisinin ağır meşe kapısının arkasından kaparken parlamentonun orta katı sessiz ve terk edilmişti. Mermer zeminde hafif adımlarını çıkardığı gürültü uzun koridorda yansıdı ve ses yayılarak yüksek gotik kemerlere, kireç duvarlara çarptı. Umduğundan uzun süren bazı özel tebrikleri el yazısıyla yazmakta geç kalmıştı. Şimdi de Senatör De Vero'yu görmek üzere Rideau Kulübü uğraması onu büsbütün geciktirecekti. Ama yaşlı adamın ne istediğini öğrenmenin iyi olacağına karar verdi. Asansörü beklemeyerek ilk katın giriş koridoruna uzanan mermer merdivenlerden indi. Merdivenler yalnız iki kattı ve Deitz bunları kemikli vücudu her basamakta kurgulu bir oyuncak asker gibi sallanarak çabucak aştı. İnce zarif eli pirinç trabzana hafifçe dokunuyordu. Bonar Deitz'i ilk kez gören bir yabancı onu bir bilgin sanabilir. Aslında da böyleydi ama bir siyaset lideri olduğunu asla düşünmezdi. Liderler çoğunlukla güçlü ve otoriter olurlardı. Oysa dış görünüşüne bakılırsa Deitz'de bunların hiçbiri yoktu. Üçgen sıska yüzünde de muhalif bir karikatürcü onu bir keresinde fasulye sırığı bir vücudun üstünde badem bir kafa olarak çizmişti. Bazı politikacılara ne söylerse söylesinler oy kazandıran o yakışıklılıktan iz yoktu. Yine de ülkedeki taraftarları şaşırtıcı bir çoğunluktaydı. Bazılarının dediğine göre Deitz'in derinlerde gizli yeteneklerini James Holden'dan daha iyi sezebilen belli başlı kişiler onu tutuyordu. Ama her şey bir yana Holden ve partisi son seçimde Deitz'i ezici bir şekilde yenmişlerdi. Konfederasyon binasının koyu kırmızı cilalı mısır mermerinden yapılmış yüksek sütunlarla süslü salonuna girerken bekçinin eski ve bol bir pantolonla green felt ceket giymiş 20'den küçük gösteren genç bir adamla konuştuğunu gördü. Sesleri rahatça duyuluyordu. "Özür dilerim," dedi bekçi, "kanunları ben yapmıyorum ki oğlum." "Bunu biliyorum ama bir kerelik değişiklik yapamaz mısınız?" Çocuk Amerikan şivesiyle konuşuyordu. Tam güneyde değilse oraya yakın bir yerdendi. "Topu topu iki günüm var. Bizimkiler geri dönecekler." Bonar Deitz istemeyerek duraladı. Bu onu ilgilendiren bir şey değildi ama çocuktaki bir şey... "Bir şey mi var?" diye sordu. "Genç adam burayı görmek istiyor Mr. Deitz," diye cevap verdi bekçi. "İmkansızlığını açıkladım. Tatil olduğuna göre..." "Chattanooga Üniversitesi'ndenim, sir," dedi çocuk. "Anayasa tarihi okuyorum. Burada bulunduğum sürede..." "Deitz saatine bir göz at. Eğer çabuk davranırsan seni gezdiririm. Benimle gel." Bekçiye işaret ederek geldiği yöne döndü. "Aman, bu çok iyi." İkinci sınıf öğrencisi sırık gibi boyuyla uzun ve rahat adımlar atarak yanı sıra yürüdü. "Büyük bir tarih oldu." "Anayasa tarihi okuyorsan," dedi Deitz, "bizim Kanada'nın yönetimiyle sizinki arasındaki farkı anlayacaksın." Çocuk başını salladı. "Anladığımı sanıyorum. Çoğunu. En büyük değişiklik bizim başkanı seçmemiz ama sizin başbakanınız seçilmiyor." "Başbakan olarak seçilmiyor," dedi Deitz, "ama avam kamerasına girebilmek için bütün diğer parlamento üyeleri gibi seçilmesi gerek. Seçimden sonra çoğunluğu kazanan partinin başkanı başbakan olup taraftarları arasından bakanları seçiyor." Açıklamaya devam etti. "Kanada'nın yönetimi alelade seçmeden başlayıp hükümet ve krallığa kadar uzanan tek düze bir parlamenter krallık. Sizin sisteminizde ise otorite çeşitli güçlere bölünmüş. Başkanın biraz otoritesi var, geriye kalan da kongrede." "Banka hesabına göre kurulmuş denge," dedi genç adam. "Yalnız bazen banka hesabına o kadar önem veriliyor ki başka iş yapılmıyor." Bonar Deitz gülümsedi. "Buna bir şey demeyeceğim, yoksa dış ilişkileri bozabiliriz." Avam kamerası salonuna geldiler. Bonar Deitz ağır çift kanatlı kapılardan birini açarak üyelerin toplandığı yere doğru ilerledi. Duraladılar, hemen hemen dokunabilecekleri kadar somut, yoğun bir sessizlik onları sardı. Yalnız birkaç ışık yanıyor, bunların aydınlattığı alanın dışında kalan yüksek galerilerle odaların dış kenarları karanlıkta belirsizleşiyordu. ''Burası görüşmeler yapıldığı zamanlar çok daha canlıdır.'' dedi Deis kuru bir sesle. ''Bu haliyle gördüğüme memnunum.'' diye karşılık verdi çocuk yavaşça. ''Sanki kutsal bir yer.'' Deis gülümsedi. ''Çok eski gelenekleri vardır.'' İlerlediler ve Deis her gün toplantı yerinde başbakanla muhalif parti liderinin yani kendisinin nasıl konuştuğunu açıkladı. ''Anlıyor musun?'' dedi. ''Biz yüz yüze konuşmanın birçok yararları olduğu kanısındayız. Bizim yönetim şeklimize göre yürütme kuvveti yaptığı her iş için anında parlamentoya hesap vermek zorundadır.'' Çocuk merakla rehberine baktı. ''Eğer sizin partiniz daha çok taraftar kazansaydı Sir, o zaman muhalif parti lideri yerine başbakan olacaktınız.'' Bonner Deitz başını salladı. ''Evet, olacaktım.'' Çocuk hiç sıkılmadan açık sözlülükle sordu. ''Bunu bir gün başaracağınıza inanıyor musunuz?'' ''Bazen,'' dedi Deitz isteksiz bir tavırla. ''Bunu ben de merak ediyorum.'' Yalnız birkaç dakikasını harcamaya niyetlenmişti ama çocuktan gitgide hoşlanmaya başladı. Konuşmaları bittiğinde sandığından çok daha uzun bir süre geçmişti. Deitz bir kere daha işinden uzaklaşmış olduğunu fark etti. Bu sık sık oluyordu. Bazen politikada daha başarılı olamayışının bundan da ileri geldiğini düşünürdü. Tanıdığı diğerleri, yani James Holden da bunlardan biriydi, dümdüz, şaşmaz bir yol tutturuyor ve bunu izliyorlardı. Deitz ne politikada ne de başka şeylerde asla böyle davranmazdı. Rideau kulübüne sandığından bir saat geç ulaştı. Paltosunu asarken üzüntüyle bugünün büyük bir bölümünü evde geçireceğine dair karısına vermiş olduğu sözü hatırladı. Üst kattaki salonda hala uyuyan Senatör Devero hafif sesle horluyordu. Senatör dedi Bonner Deitz yavaş sesle. Senatör. Yaşlı adam gözlerini açıp bir an ne olup bittiğini anlamaya çalışarak bakındı. Aman tanrım. İçine iyice gömüldü. Büyük koltuktan doğrulmaya çalıştı. Biraz kendimden geçmişim. Galiba kendinizi senatoda sandınız dedi Bonner Deitz. Eğilerek ikiye katlanıyormuş gibi bitişikteki koltuğa yerleşti. Senatör Devero kıkırdadı. Eğer öyle olsaydı beni bu kadar kolay uyandıramazdın. Öne doğru eğilerek cebinden daha önce yırtmış olduğu gazete haberini çıkardı. Bunu oku oğlum. Deitz çerçevesiz gözlüklerini yerleştirerek dikkatle okudu. Okurken yaşlı senatör yeni bir puro çıkarıp düzeltti ve yaktı. Deitz başını kaldırarak yavaşça iki sorum var senatörüm dedi. Hemen sor oğlum. İlk sorum şu. Artık 62 yaşıma geldiğime göre bana oğlum demekten vazgeçmenizin zamanı geldiğini anlayabiliyor musunuz? Senatör kıkırdadı. Sizin genç adamların derdi de bu. Zamanından önce yaşlanmak istiyorsunuz. Üzülme, yaşlılık yeteri kadar çabuk bastırıyor. Şimdi oğlum ikinci sorun ne? Bonner Deitz içini çekti. Kendisini denemekli olduğunu sandığı yaşlı adamla tartışmamanın daha iyi olacağını biliyordu. Bunun yerine bir sigara yakıp sordu. ''Şu Vancouver'daki adama Henry Duval'e ne olmuş, bildiğiniz bir şeyler mi var?'' Senatör Devero elindeki sigarayı olumsuz bir şekilde salladı. ''Ben hiçbir şey bilmiyorum. Yalnız bu talihsiz genç adamla kabul edilmeyen isteğini öğrendiğim an kendi kendime işte karşı tarafı sıkıntıya sokmak için ortalığı karıştıracak bir fırsat diye düşündüm.'' Birkaç kişi daha odaya girdi ve yanlarından geçerken Senatör Devero ile Deitz'i selamladılar. Senatör bir sır veriyormuş gibi sesini alçalttı. ''Dün akşam hükümet konağında olanları duydun mu? Bir kavga, bakanlar kurulu üyeleri arasında.'' Bonner Deitz başını salladı. ''Bu olayın değerli Birleşik Krallığın temsilcisinin burnunun dibinde olduğuna dikkatini çekerim.'' ''Böyle şeyler olur.'' dedi Deitz. ''Bir keresinde de bizimkiler danslı bir toplantıda.'' ''Rica ederim.'' Senatör Devora çok şaşırmış gibiydi. ''Çok büyük bir siyasi günah işliyorsun oğlum. Adil olmaya çalışıyorsun.'' ''Bana bakın.'' dedi Bonner Deitz. ''Karıma söz verdim.'' ''Kısa keseceğim.'' Prosunu ağzının sol köşesine geçiren senatör küt parmaklarının ucunu inceleyerek ellerini birleştirdi. Birinci nokta, dün akşamki utandırıcı olayın da ispatladığı gibi karşı taraftakilerin kendi aralarında anlaşamadığını biliyoruz. İkinci nokta, haber kaynaklarımın bana bildirdiğine göre büyük bir patlamayı yol açmasına kıl payı kalan Kıvılcım Güç davası ve şu sütü bozuk Harvey Warrender ile ilgili. Buraya kadar söylediklerim anlaşıldı mı? Bonner Deeds başını salladı. Dinliyorum. Çok iyi. Üçüncü nokta. Göç davasında son zamanlarda toplumun dikkatini çeken bazı özel olaylar, ki bunlara duygusal olaylar da diyebiliriz, şaşırtıcı bir aldırmazlıkla karşılanıyor. Tabii bizim için değil, karşı tarafın durumuna göre şaşırtıcı. Pratik siyaset ve bu olayların toplum vicdanında yaptığı etkiye karşı şaşırtıcı bir aldırmazlık. Bunu kabul ediyor musun? Tekrar bir işaret ediyorum. Fevkalade. Senatör Devero gürledi. Şimdi dördüncü noktaya geliyoruz. Anlaşıldığına göre bizim beceriksiz muhaciret bakanımız şu zavallı genç Duval de diğerlerine yaptığı gibi ahmakça bir acemilikle davranacak. Hiç olmasa biz böyle olacağını umuyoruz. Bonner Deeds gülümsedi. Bunun için senatör sesini daha da alçaltmıştı. Bunun için diyorum ki biz, yani muhalefet partisi, bu genç adamın davasını benimseyelim. Bu olayı toplumsal bir dava yapıp yenilmeyen Hovdat hükümetine sert bir darbe vuralım. Biz. Anlıyorum dedi Bonner Deeds. Birkaç oy da toplayalım. Kötü bir fikir değil. Muhalefet partisi lideri Senatör Devero'yu gözlüklerinin ardından düşünceli düşünceli süzdü. Kendi kendine senatörün bunadığı bazı bakımlardan belki doğru dedi. Ama bunlar bir yana bırakılırsa yaşlı adamın hala kutlanacak bir siyasi ileri görüşlülüğü vardı. Deitz yüksek sesle, beni daha çok ilgilendiren Holden'la başkanın Washington'daki görüşmelerini ilan eden bu sabahki bildiri dedi. Ticari ve mali konularda olduğunu söylüyorlar ama daha büyük meseleleri kapsadığına dair içimde bir ön sezi var. Benim fikrim konuşmaların ne hakkında olacağına dair daha açık bir bildiri istemekti. Seni bunu yapmaktan alakoyarım. Senatör Devero ciddiyetle başını salladı. Bu bize halkın sempatisini kazandırmayacağı gibi bazıları da seni fazlasıyla alıngan bulabilir. Alelade bir devlet ziyareti için Beyaz Saray'ın işine karışıp Hovden'ı bile olsa zorlamak neden? Bu hükümetin tabii haklarından biri. Bu hakkı bir gün sen de kullanacaksın. Eğer görüşmeler gerçekten ticari ve mali konulardaysa dedi Bonner Deeds alçak sesle, niçin şu sıra yapılıyor? Acele bir mesele tartışılacak yeni bir konu yok ki. Çok doğru. Senatörün sesi zafer doluydu. İşte daha iyi zaman olur mu? Her şey sessiz ve yolundayken Hovden adını baş sayfaya geçirip birkaç resim çektirerek büyük bir kampanyaya girişecek. Hayır oğlum, bu yönden saldırmakla iyi yapmazsın. Hem sonra eğer ticari ve mali konuları konuşacaklarsa bu birkaç ihracat ve ithalatçıdan başkasını ilgilendirmez ki. Beni ilgilendirir diye cevap verdi Bonner Deeds. Dolayısıyla herkesi de ilgilendirmeli. Ya ama insanların yapmaları gereken şeylerle yaptıkları şeyler çok değişiktir. Biz orta tabakadan seçmenleri düşünmek zorundayız. Ve orta tabakadan seçmenler uluslararası ticareti anlamıyorlar. Daha önemlisi anlamak da istemiyorlar. Onları ilgilendiren, anlayabildikleri olaylar, duygularını etkileyen, onları ağlatıp güldüren, şu bir arkadaşa son derece ihtiyacı olan kaybolmuş yalnız genç adam, Henry Duval'in başına gelenler gibisinden olaylar. Sen onun arkadaşı olur musun oğlum? Şey dedi Bonner Deeds düşünceyle, belki de dedikleri doğru. Olayları tartarak duraladı. İhtiyar Devero bir konuda çok haklıydı. Muhalefete gerçekten hükümeti karıştırmak için toplumla ilgili son günlerde ellerine pek geçmeyen türden bir olay gerekliydi. Başka bir şey daha vardı. Bonner Deeds son zamanlarda taraftarlarının kendisini gitgide daha çok eleştirdiğinin farkındaydı. Söylediklerine göre muhalefet lideri olarak hükümete yaptığı saldırılar çok yumuşaktı. Belki de eleştiricileri haklıydı. Bazı kereler gerçekten yumuşak davranıyordu. Anladığı kadarıyla bu da diğerlerinin durumunu anlayışla karşılamasının sonucuydu. Siyasette göğüs göğüse savaş yerine böyle bir anlayış önemli bir engel olabiliyordu. Ama bu haklarıyla ilgili bir dosya eğer göründüğü gibi ise değişik bir durum yaratabilirdi. Hükümeti nazik yerinden vurarak sertçe saldırabilir, böylece kendi durumunu da sağlamlaştırabilirdi. Daha da önemlisi böyle bir saldırı gazeteler ve toplumun dört elle sarılıp alkışlayacağı bir olaydı. Ama bunun gelecek seçimle partisine yararı dokunacak mıydı? Bu özellikle kendisi için en önemli denemeydi. Öğleden sonra çocuğun sormuş olduğu soruyu hatırladı. Bunu bir gün başaracağınıza inanıyor musunuz? Sorunun asıl cevabını gelecek kampanya verecekti. Bonner Dates'in yönettiği bir seçim sonucunda muhalefet yenilgiye uğramıştı. İkinci bir yenilgi liderliğinin ve başbakanlık isteğinin sonu olurdu. Senatörün teklif ettiği saldırıyı yapmak faydalı olacak mıydı? Evet diye kararını verdi sonunda olabilirdi. Teşekkür ederim senatörüm dedi Bonner Dates. Teklifinizin yerinde olduğunu sanıyorum. Eğer başarabilirsek Duval'den bir olay yaratacağız. Bu arada da muhacirat konusunda başka noktalara da değinebiliriz. İşte şimdi oldu diye gürledi senatör. Bir takım tedbirler almamız gerekecek. Duyulmadığına emin olmak için salondakilere bir göz attı. Önce şu Vancouver'daki adamın iddia edildiği gibi sağlam yaratılışlı olduğuna güven getirmeliyiz. Bu açık değil mi? Tabii oğlum, pek tabii. Sizce işe nasıl başlamalıyız? İlk iş olarak genç adama bir avukat tutmalı dedi Senatör Devereaux. Bununla yarın Vancouver'da ben bizzat uğraşırım. Ondan sonra muhaciret bürosunun her zamanki gibi aptalca karşılayacağını umduğumuz kanuni adamlar atacağız. Ondan sonra da... ondan sonrası sana bağlı. Muhalefet lideri olumlu anlamda başını salladı. Buraya kadar isteklerimize uygun gözüküyor ama avukatla ilgili bir şey var. Adamını seçeceğim, görüşebileceğimiz birini bundan emin olabilirsin. Avukat partiden biri değilse daha iyi olur. Bonner Dees ağır ağır ve yüksek sesle düşünerek konuştu. Böylece biz ortaya çıktığımız zaman durum önceden hazırlanmış gibi gözükmez. Aslında avukat hiçbir partiye bağlı olmamalı. Önemli bir nokta. Yine de bir mesele var. Avukatların çoğu partilerden birini olmazsa diğerini tutuyor. Bütün avukatlar değil dedi Bonner Dees dikkatle. Örneğin yeniler. Hukuku bitirip yeni yeni çalışmaya başlayanlar. Çok güzel. Senatör Devereaux'un yüzüne yavaş yavaş bir gülümseme yayıldı. Aferin oğlum, masum birini bulacağız. Gülümsemesi yayıldı. Bizim yöneteceğimiz küçük bir kuzu. 11. ayrımın sonu. Sayfa 111.